Ayrım 28, sayfa 311. Dion evet anlamında başını salladı. Şimdi ben sana bir şey göstermek istiyorum. Yeniden mağaranın odasına çıktıklarında evrak çantasından bir dosya çıkarttı Dion. Dün toplantıdan sonra Interpol'ü arayıp Bara'daki katliamla ilgili bilgi istedim. Bunun üzerine Hindistan Merkezi Araştırma Bürosu'na bağlı Özel Suçlar Dairesi bana bunları faksladı. Aynı zamanda e-posta ile bazı dijital fotoğraflar yolladılar. Onlara bir göz atmanı istiyorum. Mara dosyayı açıp üst kısmına baktı. Bu bir polis dosyası. Andhra Pradesh'ten. Baraköy'ün bulunduğu bölge. Soruşturmalarındaki son durum ne? Olaydan bu yana bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala hiçbir ilerleme yok. Bence sonuçlanmayacak da. Çok fazla önem verdiklerini sanmıyorum. Ama 100 kişiye yakın insan öldü ajandayın. Ama olayı oranın koşullarına göre değerlendirmen lazım. Bir deprem bir olaydır, bir kasırga bir olaydır. Ama bütün bir köyün katledilmesi bir olay değildir. Bu bir insanlık suçudur. Güney Asya'da olanlara baksana. Kaşmir'de binlerce kişi Hindular ve Müslümanlar tarafından boğazlanıyor. Hindistan'da Tamil gerillalarıyla Şiiler. Bir de kastlar var. Maocularla Leninistler birbirlerini bombalıyor. Başrahibe Mary Clement'a göre bu Hristiyanlara karşı yapılmış bir dini katliam. Bilemem. Bu tip katliamlar o bölgede çok sıradan sayılıyor aslında. Ama rahibe Ursula'nın çalıştığı klinik seküler bir yardım kurumu tarafından kurulmuş. Katliamda öldürülen diğer iki hemşire hiçbir kiliseye bağlı değil. Bu yüzden de Andhra Pradesh polisi bu durumun dini bir katliam olabileceğine şüpheyle bakıyor. Politik bir şey de olabilir ya da belki o sürekli horlanan ve toplum dışına itilen cüzdanlardan nefret eden bir grup yaptı. Dion elinde tuttuğu dosyayı gösterdi Mara'ya. Oradaki otopsi raporlarına ve olay mahalli fotoğraflarına bakmanı istiyorum. Sayfayı çevirdiğinde gördüğü fotoğraflar karşısında adeta dili tutuldu Mara'nın. Böyle bir vahşetten gözlerini alamıyordu. Bir mahşer yeri görünüyordu fotoğrafta. Üzerinden duman tüten, odun ve kül yığınının tepesi kuruyup kalmış cesetlerle doluydu. Ateşin sıcaklığı, bükülme hareketini yaptıran kasları büzmüş, cesetler birer boksör gibi dirsekleri kırık bir şekilde katılaşmıştı. İnsan atıklarıyla tüylerinin uçlarını alazlanıp kararan ölü keçiler birbirine karışmıştı. Her şeyi katletmişler, dedi Dian, insanları, hayvanları, tavukları bile boğazlanıp yakılmış. Zorlukla bir sonraki fotoğrafa döndü Mara. Orada da kül olmuş kemikleriyle ateşten daha çok fazla etkilenen başka cesetler vardı. Saldırı gece gerçekleşmiş, dedi Dian. Cesetler ancak sabah olduğunda bulunmuş. Yakındaki fabrikanın gündüz işçileri aşağıdaki vadiden gelen ağır bir koku duymuşlar. Ne oluyor diye bakmaya geldiklerinde bu manzaralarla karşılaşmışlar. Çoğu kadın ve çocuk 97 ölü ve ayrıca klinikte çalışan iki hemşire, ikisi de Amerikalı. Ursula'nın çalıştığı klinikten değil mi? Dion evet anlamında başını salladı. Şimdi en ilginç ayrıntıya geliyorum. Dion'un ses tonu birden daha da ciddileşmiş. Mara tüm dikkatini toplayıp Dion'u can kulağıyla dinlemeye hazırlanmıştı. Evet. Şu köyün yakınındaki fabrika. Ne olmuş ona? Oktakon kimyasallarına aitmiş. Mara Dion'a baktı. Oktakon mu? Howard Redfield'ın çalıştığı şirket. Dion başını salladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun soruşturduğu şirket. Bu üç kurbanla ilişkili olan o kadar çok bağlantı var ki kocaman bir örümcek ağına dönüşmüş gibiyiz. Howard Redfield'ın Baraköy'üne yakın bir yerlerde fabrikası olan Oktakon firmasının üst düzey yetkililerinden biri olduğunu, Rahibe Ursula'nın da Baraköy'ünde çalıştığını biliyoruz. Kimliği meçhul cüzamlı kurban da bu Baraköy'ünden olması çok muhtemel. O zaman her şey bu köyde başlamış. Evet, cinayetlerin katliamla ilgisi var. Yeniden fotoğraflara bakmaya başladım Mara. Bu otopsi raporlarına baktığımda ne bulmamı umuyorsun? Hintli patologların atladığı bir şey varsa söyle bana. Bu saldırıya ışık tutabilecek bir şeyler. Mara yanık cesetlere bakıp başını salladı. Kolay olacağını söyleyemem. Neredeyse küle dönüşecek kadar yanmışlar ki bu vücuttan çok şey alıp götürür. Yanık olduğunda ölüm nedenini bulmak çok zordur. Tabi başka bir delil yoksa, mesela kurşun izi gibi ya da önemli kırıklar. Dosyadaki otopsi raporlarına göre birkaç kafatasında çatlak bulunmuş. Bundan uykuya dalarken sopayla dövüldükleri sonucunu çıkarmışlar. Sonra insanlar kulübelerden sürüklene sürüklene dışarı çıkarılıp yakılmak üzere üst üste istiflenmişler. Maura başka bir fotoğrafa bakmaya başladı. Bir cehennem görüntüsü daha. Bütün bu kurbanlardan diye mırıldandı. Bir tanesi bile kaçamamış mı? Herhalde her şey çok çabuk olup bitti. Kurbanların çoğu hastalıkları nedeniyle sakat kaldıklarından koşamaz haldeler. Sonuçta toplumdan soyutlanmış, ana yola çok uzak bir vadide kurulmuş bu köy bir nevi terapi merkezi gibi bir yerdi. Büyük bir saldırgan grubuysa ve aniden bastırdıysa 100 kişiyi hiç problemsiz bir şekilde temizleyebilirler. Kimse de insanların feryatlarını falan duymaz. Maura dosyadaki son fotoğrafa baktı. Beyaz badanalı teneke çatılı duvarları yanmış küçük bir binaydı bu. Kollar ve bacakları birbirine karışmış, yüzleri tanınamayacak biçimde yanmış bedenler kapının hemen dışında düzensiz bir şekilde atılmıştı. Bu klinik ayakta kalan tek binaymış. Zira cüruf briketleriyle inşa edilmiş, dedi Dean. İki Amerikalı hemşireden arta kalanlar oradaki yığınlarda bulundu. Adliyede çalışan bir antropoloğa gösterdiklerinde tamamen yandıkları ve saldırganların kimyasal tepkime oluşumunu hızlandıran bir madde kullanmış olabileceklerini söylemiş. Sen de aynı fikirde misin doktor? Mara cevap vermedi. Bir süredir cesetlere bakmayı kesmişti. Bunun yerine kendisini çok daha fazla sarsan bir şeye dikmişti gözlerini. Birkaç saniyeliğine soluksuz kalmasına neden olan bir şeye. Kliniğin kapısında üzerinde özel bir sembol olan bir tabela asılıydı. Kanatlarıyla altındaki mavi yerküreyi şefkatle koruyan beyaz bir güvercin. Gördüğü anda hemen tanıdı o sembolü. Van Oort'un kliniklerinden biriydi burası. Doktor Ailes, dedi Dean. İrkilerek kafasını kaldırdı. Dean'ın ondan bir cevap beklediğini anladı hemen. Cesetleri yakıp kül etmek o kadar da kolay değildir evet. Vücudumuzdaki su miktarı sandığımızdan fazladır. Bu bedenler ta kemiklerine kadar cayır cayır yanmış. Evet, doğru. Yanmalarını hızlandıracak bir madde kullanmış olabilirler. Benzin olabilir mi? Evet, benzin işe yarar. Ve de belki de en çok işe yarayacak kimyasal madde benzindir. Gözlerini indirip yeniden baktı yanmış kliniğin fotoğrafına. Bak burada çöken odun yığınlarından arta kalanları açıkça görebilirsin. Şu yanmış dallar. Peki odun yığınlarının bir anlamı var mı? Yani özellikle odun yığınlarına yıkılmalarının diye sordu Dean. Maura hafifçe öksürdü. Bedenler yerden yükseltilirse eriyen yağlar alevlerin üzerinde damlar ve böylece ateşi canlı tutar. Bütün fotoğrafları palas pandras toplayıp zarfın içine attı. Ellerini yumuşak lakin içeriğiyle canını oldukça acıtan bu sarı zarfı üzerinde kavuşturdu. Eğer kusura bakmazsanız zaman kazanmak açısından bir an önce şu otopsi raporuna bakmak istiyorum. Bitir bitirmez sana haber veririm. Dosyanın hepsi bende kalabilir mi? Elbette. Dean iskemleden kalktı. Washington'da olacağım. Beni oradan arayabilirsin. Mara başını eğmiş, yine dosyaya bakmaya başlamıştı. Dean'ın kapıya doğru ilerlediğini fark etmedi bile. Geri dönüp ona baktığını da. Doktor Ailes. Mara göz ucuyla Dean'a baktı. Evet. Bir şey daha var. Ama daha kişisel bir şey. Senden başka birine soramayacağım biliyorum. Nedir ajan Dean? Jane'le sık sık görüşüyor musunuz? Tabii ki. Bu soruşturmada ben işle ilgili demiyorum. Neden kafası karışık onu anlamaya çalışıyorum. Maura bir an tereddüt etti. Ona söyleyebilirim diye düşündü. Biri ona söylemeli. Aslında hep asabi biri olarak tanıdım onu, dedi Dean. Ama bu sefer başka bir şey var. Kendini baskı altında hissettiğini görebiliyorum. Şu manastırdaki olaylar ona zor geldi. Soruşturmasıyla ilgili değil. Onu rahatsız eden başka bir şeyler var. Konuşmak istemiyor. Ben bunu sana söyleyemem. Jane'le konuşman lazım. Denedim. Sonuç? İşten başka bir şey konuşmuyor. Bilirsin onu. Bazen Robocop gibi olur. İçini çekip yavaşça sanırım onu kaybettim dedi. Sana bir şey soracağım ajan Dean. Nedir? Jane'e önem veriyor musun? Hiç tereddüt etmeden ta gözlerinin içine baktı mağaranın. Eğer ona önem vermeseydim sana böyle sorular sorar mıydım? O zaman sana söyleyeceğim şey için bana güven. Onu kaybetmedin. Eğer sana karşı biraz mesafeli duruyorsa korktuğu için. Jane mi benden korkuyor? Başını sallayıp bir kahkaha attı. O hiçbir şeyden korkmaz ki benden korksun. Maura odadan çıkarken Dean'a bakıp "Yanılıyorsun. Hepimiz kalbimizi kırabilecek insanlardan korkarız." diye geçirdi içinden. Çocukken kış mevsimine bayılırdı Rizoli. Kış gelse de ilk kar düştüğünde odamın penceresini açıp henüz ayak izleriyle bozulmamış o tertemiz beyaz karları görsem, evden dışarı çıkıp koşa koşa kendimi yerlere atsam diye hasretle kışı düşünürdü bütün yaz boyunca. Ama şimdi alışverişçiler sayesinde sıkışmış ölen trafiğinde mücadele ederken kimin bu sihirli mevsimi gözünde bu kadar sevimsiz kıldığını merak ediyordu doğrusu. Noel yorgusunda yine ailesiyle birlikte olmak artık eskisi gibi cazip gelmiyordu Jane'e. Gecenin nasıl geçeceğini ezbere biliyordu artık. Bir kere herkes tıka basa hindi yiyecek, ağızları hindi etiyle doluyken gereksiz konuşmalar yapacaklardı. Erkek kardeşi Frankie aşırı rom katılmış özel yılbaşı içkisiyle sarhoş olup uygunsuz hareketler yapacaktı. Babası elinde kumanda, ESPN'nin sesini sonuna kadar açıp bütün anlamlı konuşmaları içine edecekti. Ve annesi Angela, bütün gün yemek pişirmekten bitap düştüğü için kocaman rahat koltuğunda uyuyuklayacaktı. Her sene ama her sene hep aynı şey. Ama işte aile dediğin bu değil mi diye düşündü. Bizi mutlu etse de etmese de aynı şeyleri hep aynı şekilde yapıyoruz. Alışverişe çıkmak için en ufak bir isteği olmamasına rağmen bu zulümden daha fazla kaçacak zamanı olmadığını biliyordu artık. Eliniz hediye kutularıyla dolu değilse izolilerin evine asla giremezdiniz Noel'de. Cicili bicili ambalajlandığı ve kimsenin atlatamadığı sürece kutuda ne olduğunu hiç mi hiç bir önemi yoktu. Geçen sene erkek kardeşi olacak o aşağılık Frankie, Jane'e Meksika'dan gelen kurtulmuş kara kurbağalarının derisinden yapılmış bir bozuk para çantası almıştı. Kurbağa için bir kurbağa. Yani bir bakıma Jane'e eskiden takılmış olan bir lakabı unutmaması için. Bu sene canını okuyacaktı o salak herifin. Frankie'nin anlamlı hediyesine karşılık olabilecek bir şey bulabilmek için kalabalıkları yararak alışveriş merkezine girdi. Her yerde Noel şarkıları çalıyordu. Gayet kararlı bir şekilde rengarenk çeleklerle süslenmiş iki bina arasındaki geçide girerken Noel babalardan biri ho ho ho diyerek selamladı Jane'i. Babası için bir çift içi muflonlu ev terliklerinden, annesi için üzerinde minik minik gül goncaları olan İrlanda porselenden bir demlik, küçük kardeşi Michael için ekose bir bornoz, Michael'ın yeni kız arkadaşı Rennie için Avustralya kristalinden kan kırmızısı sarkı küpeler aldı. Rennie'nin iki küçük oğluna da birbirleriyle uyumlu çizgili kar montlarından. Ama o Frankie salağı için hiç kayda değer bir şey bulamamıştı. Oraya buraya bakına bakına erkek iç çamaşırlarının bulunduğu bölüme gitti. İşte bütün seçenekler karşısındaydı şimdi. Maço denizci Frankie için pembe bir erkek stringi alsa. Yok yok, çocuğu o kadar da aşağılamasına gerek yoktu. Departmanda ilerlemeye devam etti. Slip bölümünü, boxerların bulunduğu bölümde durup gri takım elbisesi ve o sıkıcı kravatıyla Gabriel'i düşündü. İç çamaşırları ne kadar gösterişsiz ve tutkucu zevklerin adamı. Bir kadını çıldırtabilecek bir adam. Kendisi hakkında ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmiyordu Gabriel'in. Onun için ne ifade ettiğini bilmiyordu. O gri takım elbisenin altında atan kalbin gerçek bir kalp olup olmadığına bile emin değildi. Ani bir hareketle binanın o bölümünden çıkıp koridorda ilerledi. Kahretsin ya, hadi konsantre olmaya çalış. Frankie'ye ne alsam, ne alsam, kitap nasıl olur? Mesela götün teki olmanın yolları. Yo hayır, böyle bir kitabı kimse cesaret edip alamayacağı için yazılmış olması da mümkün değil. Tam bunları düşünürken durup kafasını kaldırdı. Boğazında bir şey düğümlenmişti sanki. Bütün vücudunun uyuştuğunu hissetti. Bebek bölümündeydi. Üzerinde ördek nakışları olan pazandan minicik bir tulum, minicik eldivenler, tepesi püsküllü, tüylü başlıklar gördü. Üst üste dizilmiş mavi pembe battaniyelere takıldı gözü. Kemla geldi gözünün önüne. Ölü bebeğini uçuk mavi battaniyesine bir anne sevgisi ve şefkatiyle nasıl sarıp sarmaladığını düşündü. Öyle bir dalıp gitmişti ki cep telefonunun çaldığını duymamıştı bile. Telefonun zangırdısından zar zor bulup cevap verdi. Rizzoli, merhaba dedektif, ben Walt DeGroat. DeGroat, suç laboratuvarının DNA bölümünde çalışıyordu. Aslında onu bir an önce test sonuçlarını almak için sıkıştıran hep Rizzoli olurdu. Bugün ise test hiç umurunda değilmiş gibi kayıtsızdı. Evet, ne söyleyeceksin? Diye bir yandan sordu bebek battaniyelerine bakarak. Havuzda bulduğum bebeğin DNA testi bitti. Evet, Kamila Magnus kesinlikle bebeğin annesi. Rizzoli bezgin bir şekilde içini çekti. Sağ ol Walt. Zaten bundan emin gibiydik diye mırıldandı. Bekleyin, bitmedi. Evet, ama babasının kim olduğunu tahmin edememiştiniz değil mi? Birden Walt'un söyleyeceği şeye değer vermeye başladı. Hayır, anlat bakalım. Babanın kim olduğunu biliyoruz. Ayrım sonu, sayfa 320. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Angela. A, N, G, E, L, A. Michael. M, I, C, H, A, E, L. Irene. I, R, E, N, E. Walt DeGroat. W, A, L, T, D, E, G, R, O, O, T.